Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 70. Ayırım. Milletler sorunu, birleşme, ittihat ya da uzlaşma, itilaf. 20. yüzyılın başlarında hızlanan tartışmalardaki en paylaşık özlemi, bize en iyi iki kavram gösterir. Namık Kemal'den kalan bu iki kavram, İttihat ve terakki kavramlarıdır. 1904'ten önceki ve sonraki yıllar içinde kurulan örgütlerinin çoğunun adı olarak bu iki sözcük boyuna yer değiştirir. İttihat Osmanlı Birliği, terakki ise aydınlanma, çağdaş uygarlığın eğitim ve teknik araçlarıyla donanarak ilerleme demektir. Birincisi için Osmanlı İmparatorluğundaki bütün milletlerin kimilerine göre uzlaşmasının, kimilerine göre de birleşmesinin gerçekleştirilmesini gerektirir. İkincisi için geriliğin nedenlerini kaldırmak, bu geriliğin nedenlerini besleyen siyasal rejimi değiştirmek gerekliydi. Bu ya bireylerin özel girişimlerinin ekonomik hayatı canlandırmasıyla ya da devletin ekonomik kalkınma işlevini benimsemesiyle olabilirdi. Bu iki amacın gerçekleştirilmesine elverişli olacak koşulların bulunması için imparatorluk içindeki milletlerde bağımsızlaştırma ya da ayrılma eğilimlerinin bulunmaması, Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası düzende bütünlüğünün güvence altına alınmış olması ve devlet ile din ilişkilerinin yeni bir düzene sokulması gerekli olan ön koşullar olacaktı. Bu sonuncu koşulun gerçekleştirebilmesi için milletlerin siyasal nitelikte birer birlik olarak değil, ancak kültür niteliğinde birer varlık olarak kalması için hepsinin din ve kiliseden bağımsızlaşması, devletin de dinden tamamıyla ayrılması gerekirdi. Toplumsal ilerleme içinde bazı elverişli koşulların bulunması, bunların da 2. Abdülhamit rejiminin anladığı anlamda batılılaşmanın yol açtığı sömürgeleşme koşullarından farklı koşullar olması gerekirdi. 20. yüzyılın başlarında bu koşulların elverişli olanlarının değil, tersine elverişsiz olanlarının bol bol bulunması, 1908 devrimini Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla sonuçlanan ittihattan ve terakkiden uzak, çetin bir siyasal çatışma sürecine dönüştürmüştür. 1908 dönemi 1700'lerden beri izlediği değişme çizgisinin çok savaşın verileceği bir dönem olmuştur. İttihat ve terakki cemiyeti Osmanlıca olduğu için imparatorluğun millet parçalarının birleştirme programını anayasalı ve siyasal partili bir meşrutiyet rejimi çerçevesinde milliyet sorunu olarak ele almak zorunluluğu karşısında kaldı. Milletlerin niteliği nedir? Osmanlı Birliği içindeki durumları nedir? Hepsinin arasında ve onlarla devlet arasında uzlaşma ya da kaynaşma nasıl sağlanabilir? Bunlar Avrupa'daki sürgün yıllarının tartışmalarında karşılaşılmış sorunlardır. Devrimden sonra Mizancı Murad'ın temsil ettiği İslamcı görüş, Sabahattin'in temsil ettiği Mithat Paşa'dan gelen merkezileşmiş görüş ve Ahmet Rıza'nın temsil ettiği Namık Kemal'den gelen merkezi imparatorluk görüşü şimdi siyasal planda partileşme sürecinin başlangıç noktaları olacaktır. Bu doğrultuda devrimden sonraki birkaç yıl içinde üç partileşme eğilimi gelişti. Bunların devrimin bütün şerefini kazandığı için en eskisi ve komitecilik niteliğini devam ettiği için en güçlüsü olan İttihat ve Terakki Cemiyeti nihayet 1913'te resmen siyasal parti oldu. Bu parti öteki ikisinin imparatorluk birliğine aykırı görüşü karşısında ideolojisinde Türk milliyetçiliğine de yer vermekle birlikte ulusçuluğu partinin temel doktrini olarak almamak gibi bir çelişkiye düşmüştür. İkinci partileşme eğilimi önce Ahrar Özgürlük yani Liberaller Partisi olarak daha sonra Hürriyet ve İtilaf Özgürlük ve Uzlaşma Partisi olarak biçimlenmeye başladı. Üçüncüsü İttihad-ı Muhammedi adı altında belirmeye başlayınca da siyasal bir parti olma gücünü kazanamadı. İleride göreceğimiz gibi Mısır'daki modernist denen Muhammed Abdül ve Reşit Rıza çizgisinde reformcu bir din akımı olarak kaldı. Bunların dışında Osmanlılık Birliği'nden ayrılma eğiliminde olan milletlerin temsilcileri parti ya da cemiyet olarak açıkça kurulmaktan ziyade ya ilk iki partinin içinde yer almışlardı ya da özellikle Ermeni ve Arap ulusçu örgütlerinde olduğu gibi kültür cemiyetleri görünüşünde ya da tümden gizli örgütler olarak kalmaya mecbur olmuşlardır. Partileşme sürecinin karışık gidişinde başlıca rol oynayan etken çatışma konusu olan ve görünüşte birbiriyle ilişkili gözükmeyen iki sorunun yan yana oluşudur. Birinci sorun din-devlet ilişkisi sorunudur. İkinci sorun milletlerle devlet arasındaki ilişki sorunudur. Bu iki sorun arasında ilişki olacak halde o zamanın koşulları altında bir kişinin birinci sorun karşısında tutacağı görüşle ikinci sorun karşısında tutacağı görüşün aynı ve tutarlı olması gerekmiyordu. Başka bir deyimle parti görüşleri yalnız birbiriyle çatışık olmakla kalmıyordu. Her biri kendi içinde çelişkiliydi. Devlet-din ilişkisi sorunu üç partiyi de ilgilendiren bir sorundu. Liberaller tanzimat anlamındaki din-devlet ayrımı görüşünü tuttular. Bunlar Türk olmayan milletlerin Osmanlılık'ta birliğini istemekle beraber bunun bir ittihat, birleşme değil de bir ihtilaf, uzlaşma olabileceği görüşündeydiler. Milletler eskiden olduğu gibi din cemaatleri olarak siyasal imtiyazlarını koruyacaklardı. Bu görüşe göre düşünülecek din-devlet ayrımında siyasal güç olarak bir hiçe inecek olan ultraliberal bir hükümet kurulmalıydı. Ekonomik politikada tüm liberalizm ve özel girişim özgürlüğü olacaktı. İttihat ve terakki açısından böyle bir tutum Müslüman olmayan milletlerin ulusçuluğunu ve ekonomik kalkınmasını Türk ulusu aleyhine beslemekten, Osmanlı Birliği'nin dağılmasını hızla sonuçlandırmaktan başka bir şey değildi. Bu yüzden İttihat ve Terakki'nin din-devlet ayrımı görüşü yukarıdakilerin tersinedir. Din açısından güçsüz fakat eğitim ve ekonomi açısından güçlü bir merkeziyetçi devlet olacaktır. Osmanlı Birliği ancak böyle bir sistem içinde belki zor kullanarak tutunabilirdi. Bu görüşü yüzünden özellikle Ermeni ve Arap ulusçuları bu partinin gerçek Türk ulusçuluğu güden bir parti olduğu kanısını daima yürütmüşlerdir. Gerçekte ise İttihat ve Terakki'nin Osmanlı Birliği görüşü din ya da ırkları ne olursa olsun bütün Osmanlıların merkezi devletin eşit vatandaşları olması görüşüdür ki bu tanzimat görüşünden ziyade 2. Mahmud'un görüşüne yakındır. 2. Abdülhamid'in imparatorluğunu miras olan ittihatçılar Türk ulusçuluğuna da dahil siyasal anlamlarındaki her ulusçuluğun imparatorluğa karşı bir ihanet saymak görüşüne de mirasçı olmuşlardı. Merkezi devlet milletlerin birleşmesini gerçekleştirecek ekonomik kalkınma ve eğitim yoluyla kaynaşmalarını sağlayacak bir güçte olmalıydı. Bundan ötürü Türk ulusçuluğu fikrini Batı'da da ileri sürenler arasında tanınan Lumley David Leon Cohen, Armenius Wambley gibi Yahudi asıllı kişilerin olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni desteklemede de Emmanuel Karasu, daha sonra Moïse Cohen, Avram Galanti gibi yerli Yahudiler olduğu halde İttihatçıların iktidara geçişinden umutlanan Siyonistlerin Filistin'in Yahudi yurdu olarak tanıtılması isteklerine İttihatçılar, özellikle de Cemal Paşa, II. Abdülhamid'in yaptığından daha şiddetli bir olumsuz tepki göstermişlerdir. Bunun başlıca nedeni durup dururken başlarına bir de Yahudi milliyetçiliği derdi çıkarmak istememelerindendi. Birer cemaat olarak milletlere siyasal kişilik statüsü verilmesi bağımsız bir devletin egemenliği doktriniyle uzlaşmazdı. Uzlaştırmacı ideolojiye göre millet şimdi eskisinden çok imtiyazlar isterken birleştirme ideolojisi eski imtiyazları bire daraltma yanlısıydı. Hangi cemaatten olursa olsun bütün Osmanlılar siyasal hak ve ödevlerde ancak kişi vatandaş olarak eşit olacaklardı. Partilerde, seçimlerde, parlamentoda, hükümette dini ya da siyasal birimler olarak kooperatif varlıklar olarak değil, teker teker vatandaş olarak temsil edileceklerdi. Ne var ki bu Osmanlılık Birliği ideolojisini 2. Napolyon'dan esinlenerek getirilen Tanzimat'ın kendisi, kendine bir tek devlet anayasası yapamadığı halde Ermeni ve Rum cemaatlerinin anayasalarını tasdik etmekle bunları yarı özerk uluslar olma yolunu açmıştır. Tanzimat'ın siyasal ve ekonomik güçsüzlükleri yüzünden Suriye, Lübnan, Mısır, Arabistan bölgelerine İngiliz ve Fransız ekonomik ve siyasal etkilerinin girişiyle Araplar arasında da bölgesel ya da ulusal ayrılık duyguları başlamıştı. İttihatçıların bunun üstesinden gelme sanıları uzlaştırmacılar çılgınlık sayıyorlardı. Millet terimi de eski dinsel anlamını yitirmeliydi. Türk milleti deyimine kızan İslamcılar bunu Arapçadaki anlamıyla değerlendirdiklerinden kızıyorlardı. Çünkü bir Ermeni milleti, bir Rum milleti, bir Katolik ya da Protestan milleti olabilirdi ama bir Türk milleti olamazdı. Olsa olsa ancak bir İslam milleti, Arapçadaki asıl anlamında bunun tersi demek olan bir İslam ümmeti olabilirdi. İttihatçılar bunu din anlamında değil, siyasal anlamda kullanıyorlardı. Onlar için yalnız Osmanlı milleti vardı. Din grupları için cemaat, daha sonra daha silik bir terim olarak anaasır sözcüğünü kullanmışlardır. Osmanlı siyasal birliği içinde cemaatler ya da anaasır arasındaki ilişkinin niteliği de ele alınacak bir sorundu. Kendinin mensup oldukları bir millet yoluyla, yani dolaylı olarak Osmanlı sayan Müslüman olmayanlar, bu beraberliği bir çeşit ortaklık, şirket beraberliği sayıyorlardı. Osmanlı Birliği üye olan milletlerin çıkarlarını sağlamak, gözetmek için de ancak bunları sağladığı sürece yararlılığı olacak bir beraberlik olabilirdi. Bunlar şu halde gerektiğinde ulusların kendi geleceklerini, kendilerinin seçme hakkını elde tutmak istiyorlardı. Bu doktrin 1. Dünya Savaşı'nda Wilson'un ve Lenin'in ilkeleriyle ün kazanmış olmakla birlikte gerçek Avrupa'daki ulusçu jön akımları zamanından beri tanınan bir doktrindi. Milletler arasında uzlaşma ya da kaynaşma sorunuyla devlet-din ilişkisi sorunu 20. yüzyıl koşulları altında Osmanlı İmparatorluğu devletini bölme ya da tasfiye etme planı göze alınmadan çözümlenemeyecek bir sorunlardı. Bu bölünmenin ya da tasfiyenin kaçınılmaz olduğunu bunu genç yaşında kavrayan Akçura oğlu Yusuf'un bile üç tarzı siyaset yazısında kesin bir yargı veremeyişiyle görüldüğü gibi kimse açıkça söylemeyi göze alamazdı. Bunun bir dizi iç nedeni, bir dizi de dış nedeni vardı. Milliyetçilerin coğrafi dağılımları karışık, din, milliyet ve ekonomik çıkarları birbirine karşıttı. Müslüman olmayan milletler, hatta artık Araplar ve Arnavutlar gibi Müslüman olanlar bile ittihatçılığın Osmanlılığını Türk ulusçuğu olarak gördükleri halde gerçekte bu Osmanlı Devleti'nin İslamlığı kadar Türklüğü de şüpheliydi. Bu egemenliğin Türk kalan tek simgesi hükümdarlığın Türk soyundan bir hanedanda olmasıdır. Fakat şimdi bu egemenliğin hem dünyasal hem de dinsel yetkileri de sıfıra inmiş bulunuyordu. Hükümet, yönetim, dışişleri ve özellikle ekonomi Osmanlılıktaki milliyetler orantılı açısından bakılırsa Türk'ten ziyade Türk olmayanların elindeydi. Dış nedenlere gelince bunların başında Tanzimat'tan beri Osmanlı İmparatorluğunu Rusya tehlikesine karşı bir duvar olarak kullanma siyasetini güden İngiltere ve Fransa'nın artık böyle bir destekleme siyasetine ihtiyaçlarının kalmayışı gelir. Daha 2. Abdülhamit yönetiminin başlarında gözüken bu değişmenin 2. Abdülhamit rejiminin meydana gelişinde rol oynadığını görmüştük. Bu yönetim büyük devletlere sermaye yatırımı imtiyazları vermek, Osmanlı borçlarını büyük bir uluslararası sermaye durumuna getirerek Osmanlı ülkelerinin doğal kaynaklarını verimli ve karlı bir biçimde işletmelerini kabul etme, Ermeni ve öteki Hristiyan milletlerine karşılık Arap, Kürt, Arnavut aristokrasisini tutma, liberal Osmanlılara karşı din gücünü kullanma gibi tedbirlerle imparatorluğu tutundurabiliyordu. Görünüşün böyle oluşu liberal Osmanlıcılığın ittihat olsun, ihtilaf olsun hepsinin büyük bir boş umuda düşürmüştü. Bunlar 2. Abdülhamit rejiminin Avrupa'da hücumlara uğramasının, o rejimin çağdaş batı doğrultusunun tersine gitmesinden ileri geldiğini sanıyorlardı. Bu yönetim kaldırılınca Avrupa devletlerinin özellikle Fransa ve İngiltere'nin Tanzimat döneminde olduğu gibi yeni meşrutiyet devletini destekleyeceklerini, ona yeniden para yardımı yaparak onu tutunduracaklarını umuyorlardı. 1908'in arkasından kısa bir süre içinde görülenler bu devletlerin artık böyle bir koruyuculuk siyaseti gütmediklerini açıklamaya başladı. Üstelik bu devletler özellikle yatırımları en çok olan Fransa İmparatorluğu ekonomik açıdan yıkılmasını daha da hızlandıracak isteklerde bulunuyordu. Tek umut Rusya, İngiltere, Fransa çıkar cephelerine karşı gözüken ve şimdi birinci sınıf bir Avrupa gücü durumuna gelen Almanya'nın desteğine bağlı kalıyordu. Birleşme de ya uzlaşma yoluyla Osmanlı Birliği'ni tutundurabilmedeki tek bir umudun oynayacağı rolü bir yana bırakarak şimdi içeride farklı planlarda yürüyen parti çatışmaları dışındaki ideolojik akımlarını gözden geçireceğiz. 70. ayrımın sonu, sayfa 410, devamı 71. ayrım.